İnşallah bizim için de bu mübarek gece ve hasreten bunun temsil ettiği Peygamberimizin hayatı bizim hayatımıza da hayat olur. Biz de o hayatla canlanırız. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin Miraç gecesinde getirdiği en büyük hediyelerden bir tanesi namaz. Peygamberimizin ifadesiyle namaz da müminin miracı olduğundan bir nevi. Biz de bugün namazla ilgili bir ders okumayı tercih ettik. İnşallah namazımız Peygamberimizin bahsettiği müminin miracı olacak şekilde hayatımıza yansır. İnşallah. Namazla ilgili çok bahis var, çok konu var. Kur'an-ı Kerim'de de 100'den fazla yerde geçen bir hakikat. Her gün 5 defa kılınan ve hemen hemen insanın ruhuna en zor gelen ibadetlerin başındadır. Mesela ben dikkat ettim. Namazını kılıp da orucunu tutmayan bir insan yok sanırım. Hani hastalıktır, yolculuktur, bir mazeret var, ayrı konu. Hani hiçbir mazereti olmadığı halde namazını kılıyor fakat orucunu tutmuyor. Böyle bir insan herhalde gösteremezsiniz. Oruç da zor bir ibadettir ama buna rağmen orucunu tutup da namazını kılmayan çok insan var. Ben buradan anlıyorum ki başka ibadetler de öyle. Mesela adam sadaka veriyor, nafile oruç tutuyor, bakıyorsunuz. İyiliksever, cömert, yardımsever. Fakat namazını kılmıyor. Namaz nasılsa demek ki nefsi bayağı ağır geliyor. Bayağı zor geliyor. Hatta onun için Kur'an-ı Kerim'de namaz müminleri, namaz kılanları kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar diye ayet var. Yani kemaliyle kılınan, hakkı verilerek yerine getirilen bir namaz müminin hayatını kurtarıyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın kabirde ilk suale tabi tutulacak ibadeti namazı olduğunu ve namazından kurtulduğu takdirde işinin kolaylaşacağını söylüyor. Bu büyük bir müjdedir. Hem büyük bir tehdittir namazı kılmayanlar için, hem de büyük bir müjdedir namazını zamanında tadil erkanla inşallah kılanlar için. Hele hele bu asırda içtimai hayat, toplum hayatı zorlaşmış, insanların hayatı hızlanmış. Yani eskiden 1 yılda yapılan işler günümüzde 1 günde yapılıyor. 1 yılın işleri 1 güne sığınca bu kadar meşguliyetin ve hızın içerisinde biraz şöyle ruhen dinlenip namaza zaman ayırmak bayağı zorlaşıyor. Öyleyse günümüzde namazı kılmak daha bir önem arz etmiş. Özellikle genç kardeşlerimiz bir de ticaretle, toplumla iç içe yaşıyorsa, hareketli bir hayat yaşıyorsa, zaman zaman akşam olmuş namaz vakitleri hiç aklına gelmemiştir. Hatta minarenin dibinden geçmiştir, ezan okunuyordur, fark etmemiştir. Farkına bile varamamıştır. Öyleyse böyle bir ortamda, böyle bir ahir zamanda, madem böyle bir geceyi Allah bize nasip etmiş, bu gecede de bize 5 vakit namaz farz kılınmış, namaz da müminin en mühim vazifelerinin başında gelir. Namazın sadece bir yönünü hiç olmazsa bugün anlamaya çalışalım. Belki namazlarımızı kılıyorsak daha dikkatli kılmaya vesile olur. Arada bir kılıyorsak tamamen kılmamıza inşallah neden olur. Hiç kılmıyorsak Bismillah deyip başlamamıza bir basamak olur inşallah. O niyetle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsuna ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Ey birader! Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Yani Allahu Teala bize 5 vakit namazı emretmiş. Bu namazı da belli vakitlerde kılmamızı istemiş. Mesela sabah namazı güneş doğmadan kılınması gerekiyor. Namazın vakti şafak ile başlar. güneşin doğumuyla biter. Öğlen vakti hakeza ikindiye kadar, ikindi akşama kadar, akşam yatsı ve yatsı da sabaha kadar. Bu namaz vakitlerinin bu zaman diliminde emredilmesinin hikmeti nedir? Elbette Allah bir şeyi nasıl emretmişse biz öyle yaparız. Bir işi hikmetinden dolayı yapmayız. İlletinden dolayı yaparız. İlleti demek Allah emreder biz yaparız demektir. Ama Allah'ın yarattığı her şeyde ve bizden istediği her emirde ya da bizi sakındırdığı her yasakta sayısız hikmetler vardır. Sayısız faydalar vardır. Maslahatlar vardır. Ama biz fayda için yapmayız. Mesela bir insan namaz kılarken aynı zamanda bir idman da yapar, değil mi? Bir spor da yapar. Bedenen bütün mafsalları, bütün eklemleri namazda hareket ettirilmiş olur. Ciddi bir idmandır, antrenmandır. Ama biz antrenman için namaz kılmayız. Yani namazını kılan aynı zamanda antrenman da yapmış olur ama antrenman yapmak için namaz kılınmaz. İnce bir sır, değil mi? Mesela yakında oruç gelecek inşallah. Biz orucumuzu tutacağız. Niye? Perhiz olsun diye. Ya perhiz olsun diye oruç tutulmaz. Ama tutmuşken perhiz de yapmış olursunuz. Oruç Allah emrettiği için yapılır. Perhiz yapmak için değil. Ama siz orucu hakkıyla tuttuğunuzda o perhiz ve benzeri gibi akla gelecek her şeyi de yerine getirmiş olursunuz. Demek ki namazı da biz Allah emrettiği için vaktinde kılarız. Ama Allah madem hakimdir bir ismi, o zaman bu hakim isminin gereği olarak bu beş vakit namazı bizden neden bu vakitlerde kılmamızı istemiş, hikmeti nedir yani? Bunun bir arka planı var mı tabiri caizse? Soru o. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarrufu ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan. Bunun izahı, şu cümlenin izahı aslında 3. 4. ve 5. yüklerde detaylı gelecek. Biz oralara belki varamayız. Ben sadece bir tanesini örnek vereyim anlaşılsın diye. Yani her namazın vakti mühim bir inkılap başı. Bir defa kendisi zatında mühim bir inkılap, büyük bir değişiklik. Düşünün gece karanlığından hafif bir şafak atıyor. Yani bu karanlıktan bu aydınlığa çıkmak muhteşem bir inkılaptır. Ama tamamen aydınlığa çıkmıyorsunuz. Güneşin doğmasıyla tam aydınlığa çıkıyoruz. Aslında bu namaz vakti, sabah namazının vakti kendisi mühim bir inkılap olduğu gibi başka inkılaplar da hatırlatıyor bize. Mesela insan anne rahmindeki hayatını hatırlatıyor. Niye? Bakın o da ruhlar aleminden gelmiş tabiri caizse dünyaya ama hala annesinin rahminde. Tamamen ne karanlıkta ne aydınlıkta. Yarı karanlık, yarı aydınlık gibi değil mi tabiri caizse? Hala annenin rahmi aslında anne dünyada, çocuk da dünyada ama buna rağmen çocuğunu dünyaya geldi mi diyoruz. Bak değil mi? Şafak atıyor ama sabah oldu mu diye soruyoruz. Güneş doğdu mu diye. Demek ki Cenab-ı Hak bize sabah namazının vaktiyle aynı zamanda anne rahmindeki halimizi bize hatırlatıyor. Sizi yok iken var eden. Ama henüz dünyaya gelmeden anne rahminde o sabah namazı vaktinin alacakaranlığı gibi alacakaranlık bir alemde sizi yaratan. Ayetin ifadesiyle üç karanlık içerisinde sizi mükemmel ve muhteşem bakın nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ızama, ızamdan lahma, lahımdan halk-ı cedide altı mertebe ve derecede tabiri caizse altı dönemde sizi yaratan ve bu hale getiren Allah'ı hatırlayın diyerek bize orada ihsan ettiği nimetleri hatırlamamızı istiyormuş. Sabah namazı güneş doğmadan kılınmak suretiyle bizim o haldeki durumumuzu hatırlatmış oluyor Cenab-ı Hak bize. Ve işte öbür taraftan mesela baharın ilk mevsiminde, ilkbahar mevsiminde henüz daha ağaçlar tam çiçek açmamış, meyveleri vermemiş. Ama ne de kış ne de yaz tam ortası gibi. Dolayısıyla bize ilkbaharı da hatırlatıyor sabah namazı. Ve ilkbahar mevsiminde bize ihsan ettiği nimetleri hatırlatıyor. Bir de ilk olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun yaratıldığı kainatın ilk çekirdeğini de hatırlatıyor bize. Allah var, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Hadis. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ve Allah ilk olarak Nur-u Muhammed'i dediğimiz Peygamberimizin nurunu yarattı. Ve o nuru bir çekirdek gibi o çekirdekten de kainatı halk etti, yarattı. Dolayısıyla sabahın ilk o ışıkları, şafak ışıkları, güneş ışıkları değil, sabah namazının girmesiyle hafif bir aydınlık olan şafak ışıkları aslında bize bu önemli anları hatırlatan çok önemli bir inkılap başıdır. Ve bu önemli inkılaplar hatırlattığı dönemde Allah'ın bize ihsan ettiği sonsuz nimetleri de bize hatırlatmaz açısından bunları hatırlayalım ve Allah'a bu niyetle namaza, ibadete duralım diye güneş doğmadan kılmamızı emretmiş. Birisi sordu bana, niye dedi yani güneş doğduktan sonra kılmıyoruz? Tabii dedim, Allah-u Teala bize deseydi ki güneş doğduktan sonra kılacaksın, güneş doğduktan sonra kılardık. Öyle değil mi? Yine emri yerine getirmiş olurduk. Ama Allah güneş doğmadan kılmamızı istediği için emir icabı doğmadan kılıyoruz, güneş doğmadan. Güneş doğduktan sonra kılanlar, kerahat vakti geçtiğinden sonra kılanlarınki de olur ama kaza olur, eda olmaz. Şöyle bir örnek verdim ona. Mesela bizim organlarımızı Cenab-ı Hak anne rahmindeyken takıyor bize. Peki anne rahminde unuttuğumuz bir organ olsa dünyada bulabiliyor muyuz? Bir organ için ne kadar uğraşıyorlar değil mi? Anne rahminde bize takılan organların yerini hiçbir organ tutmaz. Onun için vaktinde kılınan namazın bir yerini hiçbir namaz dolduramaz. Ancak Allah kemali kereminden zamanında namazını kılmayan bir kardeşimiz pişman olsa, tevbe etse, tevbesini kabul ediyor. Arkasında namazını kaza etse onu da borcun üzerinden siliyor. Bu da Allah'ın bir lütfu. Ama asla orijinalini tutmaz. Onun için mümkün mertebe namazlarımızı zamanında kazaya bırakmadan kılmamız kendi menfaatimizin gereğidir. Haşa, Allah'ın buna ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var yani. İşte onun için Cenab-ı Hak namaz vakitleri mesela öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi vakitlerin zamanları var da mesela güneş batarken bize neyi hatırlatıyor aslında? Bugünü Allah yarattı. Evet. Öğlen vakti kemale erdirdi. Tabiri caizse güneş sabahleyin böyle hafif bulanık gözleri uykulu halde kalkıyor. Öğle vakti kemale eriyor. İkindin ihtiyarlıyor. Akşam vefat ediyor. Gibi değil mi? Ama aynı zamanda sabahleyin kişinin namaz hazırlığı yapmasına benziyor. Öğle vakti ayakta duruşuna benziyor. İkindi vakti rükuya eğilişine benziyor. Akşam da secdeye kapanmasına benziyor. Doğru mu? Yani aslında güneş bize şunu demek istiyor. Ey insan, ben bu kütleme dünyanızdan, küre-i arzınızdan 1.300.000 defa büyüğüm siz diyorsunuz. Sonra benim şu kadar ışık vermeme rağmen ben bu büyüklüğüme güvenip de beni yaratan zata isyan etmiyorum. Ona kemal-i hürmetle itaat edip namazın hareketlerini size gösteriyorum. Siz akıllı varlıklar olarak bundan ders almazsanız ayıp olmaz mı? Demek istiyor. Küçüklüğünüzle benim yaptığım şu hareketleri taklit etmezseniz ayıp olmaz mı demek? Bunları da hatırlatıyor bize. Namazın aslında büyük inkılapları hatırlatıyor her halimiz. Hem namazın vakitleri, hem duruşumuz, hem halimiz. İşte bundan dolayı Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hatsbih. Demek ki aslında bizim her zaman Allah'a ibadet etme durumumuz var. Yani bir Müslümanın şuna şöyle benzetme yapıyoruz biz. Mesela diyelim eskiden kölelik vardı, ta eskiden. Şimdi yok dünyamızda ama bir konuyu anlamaya vesile oluyor. Köle efendisinin hizmetkarıdır. Efendisi ne derse onu yapar. Bazen de serbest bırakır değil mi? Hadi sen git istirahat et der. Ama yine köledir değil mi? Yine köledir. Şimdi Allah-u Teala bize bazı vakitlerde bazı ibadetleri emretmiş. Bunları yaptıktan sonra serbestsiniz. Kendi özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Çalışabilirsiniz. İstirahat edebilirsiniz. Serbest. Zaten bir günde 24 saatten bir saatini namaza ayıran bir insan namazını 5 vaktinde kılmış olur. Bir saat toplam. Evet. Ama yine bizler Allah'ın kuluyuz. Yani namaz kıldığımız vakitlerde nasıl Allah'ın kuluysak, oruç tuttuğumuz vakitlerde nasıl Allah'ın kuluysak, bir ibadetle doğrudan meşgul olmadığımız, serbest olduğumuz tabiri caizse zamanları da biz yine Allah'ın kuluyuz. Öyle ya, yine havamızı o veriyor. Yine hayatımızı o devam ettiriyor. Yine suyumuzu, rızkımızı o yaratıyor. Yine 70 trilyon hücremizi her an var eden, varlığını devam ettiren ve devamı için gerekli rızıkları temin eden yine o. Hangimiz hangi hücremizin varlığını devam ettiriyoruz, var ediyoruz veya rızkını ulaştırıyoruz? İşte aldığımız bir gıdayı ağzımıza götürmek. Elimize gelince kadar yaptığımız bir şey yok. Elimize gelince kadar yaratan Allah. Eli veren de Allah. Eli verdiği zaman bu gücü yaratan da Allah. Sonra bunu görüp, hissedip ağzımıza götürmek için gerekli levazımatı tedarik edip yaratan da Allah. E bir de ağzımız attık. Ağzımızdan sonra gittiği yerlere ulaştıran da Allah. Ne yaptık ki biz? E öyleyse biz her zaman kuluz. Her zaman kuluz. Allah'ın kuluyuz. Dolayısıyla her zaman Allah'a kulluğumuzu bilmek mecburiyeti var. Ancak bu vakitlerde özellikle daha çok tesbih, tazim, tekbir istiyor. Onun için namazın biraz sonra gelecek. Namazın hemen hemen her yerinde bunlar var. Bir de bir bu manaymış. Bu önemli vakitlerde Allah'a daha çok tekbirde bulunmak, daha çok ibadet halinde bulunmak, huzura durmak. Bir de iki vakit, hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Yani sabah namazını kıldı bir kardeşimiz. Öğlen namazını da kılarsa sabahla öğle arasındaki Allah'ın ihsan ettiği bütün nimetlere, helal nimetlere karşı toptan teşekkür etmiş oluyor öğle namazını kılmakla. İkindi namazını kılarsa öğle ile ikindi arasındaki bütün nimetlere, akşamı kılarsa ikindi akşam arasında. Dolayısıyla 5 vakit namazı kılan bir Müslüman 24 saat diliminde ihsan edilen bütün nimetlere toptan bir hamd ve teşekkürde bulunmuş oluyor Cenab-ı Hakk'a. Ondan dolayı bu vakitlerde emretmiş. Hikmet olarak. Buna ben orijinal bir örnek olarak şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Faydası olur. Ben şahsen kendi açımdan çok faydalı gördüm bir örnek. Mesela size her gün 5 odalı bir saray veriyorlar. 5 odalı bir saray. Her gün ama. Girerken odanın kapısından hemen yanında bir tane düğme var. Basıyorsunuz düğmeye. Odayı geçinceye kadar ışıkta geçiyorsunuz. Odayı yaktınız ya ışığı. Sonra ikinci odaya geçiyorsunuz. Yine ışığını düğmesine tık basıyorsunuz. Işığın düğmesine basmayı size bırakmışlar. Avizeler parlıyor. Oda muhteşem. İçinden geçiyorsunuz. Üçüncü oda 4-5. Beşine de düğmelere basmışsanız beşinden geçerken aydınlık olarak geçiyorsunuz. Fakat oldu ki bir unuttunuz, karanlıkta geçtiniz öbür odaya. O karanlık kalıyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Sonra dediler ki ya ben pişman oldum, o düğmeye basmak istiyorum. Hay hay diyor. Dönüp düğmeye basıyorsunuz, tekrar yanıyor. Aslında 5 vakit namaz bize her gün verilmiş 5 odalı bir saray örneği gibidir. Sabahleyin girince o düğmeye basıyorsunuz. Sabahtan öğleye kadar karanlıkta değil, ışıkta geçiyorsunuz. Öğle vakti gelince odaya giriyorsunuz. Bir daha düğmeye basıyorsunuz namazla. İkindiye kadar yine aydınlıkta yürüyorsunuz. Şimdi şöyle dönün bakalım size verilen saraylardan kapalı kalanlar var mı? Var mı? Varsa yazık. Onları aydınlatmak lazım yani. Onun için namazını kılan bir Müslümanın diğer mübah helal işlerini de Allah ibadet sevabı veriyor. Namazda böyle bir incelik var, bir özellik var. Hani malum namazı mayaya benzetmiş bazıları. Maya. Biliyorsunuz bir maya herhangi bir şeyin içine girerse onu kendi cinsine çeviriyor. Mayanın özelliği bu. Bir ışık mesela bir maya gibi oluyor. Bütün karanlığı neye çeviriyor? Işığa çeviriyor, değil mi? Yani odaya yakılan bakın ışıkları odanın kaçta kaçı? Binde biri değil. Ama binde biri kadar bir ışık bütün odayı neye çeviriyor? Işığa çeviriyor. Işık odayı ışığa çeviriyor. Maya ya. Veya diyelim yoğurt, bir kaşık yoğurt. Bir tencere sütün içerisine atıyorsunuz. Sütü neye çeviriyor? Yoğurda çeviriyor. Maya girdiği şeyi cinsine çeviriyor. Namaz mayasını günde 5 defa 5 odaya koyan bir Müslüman 5 odanın tamamını namaza çevirmiş olur. Böyle büyük bir nimet var. Niye kaçıralım ya? Bu asrın insanı kadar ticareti iyi bilen olmamış. Maşallah herkes menfaatini biliyoruz Allah'a şükür. Madem böyle bir özelliği Allah bize lütfetmiş, bunun kıymetini idrak edip değerlendirmek gerekiyor. Acayip. İşte iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaza Allah emretmiş. Şükrü külli diyor Bediüzzaman Hazretleri namaz için. Şükrü külli. Bu enteresan bir tabir değil mi? Ben de çok şaşırdım. Şükrü külli. Yani bir insan dün mü geçen gün mü bir hadis geçen, dün değil evvelki günde herhalde bir hadisi hem Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, değişik kütübiste kitaplarında geçen bir hadis. Peygamberimiz buyurmuş. İnsanda 360 mafsal var. Yani eklem. Ha biri sormuş da Peygamber Efendimiz 360 mafsal var diyor Peygamberimiz. Halbuki biz araştırdık 206 taneymiş insanda eklem. O zaman bu hadis-i şerifi nasıl anlamak lazım filan diye. Ben de doğrusu merak ettim. Hakikaten dedim yani Peygamberim 360 demiş de hadis sahihse günümüze de bilim 206 diye söylemişse bunda bir problem var. Hangisi? Ya hadiste problem var sıhhatinde ya da bilimsel gelişmelerde bir problem var. Şimdi Peygamberimiz önce şunu söyleyeyim. Peygamberimiz diyor ki bunun her biri için her gün şükür yapmak zorundasınız. Anlatıyor işte iyilik yapın, yoldan geçen eziyet veren şeyleri yoldan kaldırın vesaire vesaire. Ama diyor buna gücünüz yetmezse 2 rekat kuşluk namazı kılın. Hepsini yerine geçer. Niye? Şarihler demişler, hadis şarihleri. Çünkü demişler namaz bütün vücudun her azasının ibadeti manasına geliyor. Yani namaz kılarken bir Müslüman bütün maddi ve manevi özelliklerine ibadet ettirmiş oluyor. Bakın mesela oruç tutarken bir Müslüman uyuyabilir mi? Uyuyabilir. He. Abdestsiz durabilir mi? Durabilir. Konuşabilir mi? Konuşabilir. Ama namaz kılarken bütün organlarına oruç tutturmak zorundasın. Bütün organlarımız hem de ruhen değil mi? Kabe'ye dönmeyi, hayalen Kabe'ye dönüyoruz. Allah'ın huzurunda olma düşüncesi, okuduklarımızı, Kur'an okumak vesaire. Dolayısıyla namazın içerisinde aslında bütün bedensel ve ruhsal özelliklerimize ibadet yaptırmış oluyoruz. Neyse sonra araştırdık, baktık. Anne rahmindeyken bir insanın vücudundaki mafsal kemik sayı, şey sayısı, eklem sayısı 360 taneymiş. Erişkin olunca 206'ya. Aslında düşmek yok da yani birleşiyormuş bazı eklemler kafatasında mesela 90 taneymiş. Ama biz onu 4-5 tane görüyoruz. Halbuki 90 taneymiş. Bilimsel olarak diyorlar bir insanın iskeletini inceleseniz bunu anlayamazsınız. Dolayısıyla bu peygamberimizin bir mucizesidir diyorlar. Bu ancak Allah'ın yaratanın daha henüz bir bu anlamda anatomi uzmanı değil biz Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir anatomi uzmanı değil. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle bir özelliği olmadığı halde bir insan bedeninde 360 tane eklemin olduğunu bilmesi belli ki buna yaratan bildirmiş, o da bildirileni bize bildiriyor. Öyleyse mucizedir bu diye. 360 taneymiş. Ya elhamdülillah. İşte onun için insan namaz kılmakla kendine ihsan edilen bütün nimetlere toptan bir teşekküratta bulunmuş oluyor. Gözü nimetlerine hakeza, kulağın nimetlerine hakeza, hayal nimetlerine hakeza, beden hepsin. Ne kadar nimet varsa. Evet. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 noktayı nefsimle beraber dinlemek lazım. Birkaç tanesini okuyalım. Birinci nükte. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Yani Allah'ı bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, bütün kemal sıfat ve özelliklere sahip olduğunu söylemenin adına Subhanallah diyoruz. Subhanallah. Şimdi ifade edecek. Hem kemaline karşı Allah'ın bütün isimleri ve sıfatları kemalidir. O kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Lafzen dilimizle, amelen halimizle. Hani mesela bir insan bir büyük zatın huzuruna girdiğinde bir saygı ile girer değil mi? Duruşuyla, haliyle, tavrıyla bir saygı. Buna biz hal dili diyoruz. Yani yolda çıktınız gidiyorsunuz, birisi böyle ellerini açmış. Ne diyor bu haliyle? Lütfen. Yardım eder misiniz? Değil mi? Hal. Biri de bağırıyor, bana yardım edin falan. Bak bu dil ile. Aslında biz namaz kılarken hem halimizle hem dilimizle Allah'ı noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kemal sıfatlarla mutasıf olduğunu ifade etmekle beraber Allah'ı büyüklüyoruz. Her şeyden büyüksün. Ben kimsenin huzurunda secde eğilmem. Ancak Allah'ın huzurunda. Çünkü Allah'ım sen en büyüksün. Her şeyi yaratan sensin, yalnız sana ibadet ederim. El pençe divan senin huzurunda dururum. Rükuya senin huzurunda girerim diye hem halimizle, duruşumuzla hem de dilimizle Allahu Ekber diyerek rükuya gidiyoruz. Hem de halimizle onu sergiliyoruz değil mi? Rükuya gidişimiz. Onun için namazın her hareketi ibadet. Her hareketinde ifade ettiğimiz kelime de o hareketin halini dille ifade etmektir. Bakın bir örnek vereyim. Elimizle ne diyoruz? Elimizle. Bu haldir değil mi? Yani ben iki cihandan geçtim demek. Bizim ilkokuldayken cami hocasına giderdik. Şimdi camilerimizde hocalarımız aynı görevi ifade ediyorlar. Allah razı olsun. İmam Efendi diyordu ki, ben dünyadan geçtim deyin böyle. Namaza durduğunuzda Allah'ım ben dünyayı arkama attım deyin diye söylerdi. Çok güzel bir mana değil mi? Yani bu halimiz ben Allah'ım dünyayı arkama attım iki elimle. Bediüzzaman Hazretleri iki cihandan geçerek diyor. Dünyayı değil. İki cihandan. Yani dünya ve ahireti arkama attım. Ya Rabbi senin huzuruna durdum diyerek halimizle Allahu Ekber ve bu ancak senin huzuruna durmakla yapılır. Başkasının huzuruna değil diyerek. O duruşumuz, secdeye kapanmak, oturmak, ettehiyyatı okumak. Onların hepsi hem halimizle hem dilimizle, sözümüzle yani Allah'ı yüceltiyoruz. Kendi kulluğumuzu Allah'a takdim ediyoruz. Namazın manası buymuş. Sonra hem cemaline karşı, burada ince bir şey var, dikkat buyurun. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah demek. Ha, bunu bilelim. Biliyorsunuz insanlar teşekkürlerini farklı şekillere dile getirirler. Hani mesela diyebilir ki bir adam, Valla ben komutanım, seni çok seviyorum ama dediklerini yapmam demek komutanı sevdiği ve sözünü dinlediği anlamına gelmez. Babacığım, anacığım, ben seni çok seviyorum fakat bir kusurum var dediklerinizi yapmıyorum. Sen boş geç, kalpten sevdiğime bak. Sen su istemişsin ya da marketten ekmek getir demişsin. Boş geç. Kalbime bak sen denmez değil mi? Ama ne yazık ki nefsimiz bu konularda rahat bir şekilde anladığı halde namaz konusuna, ibadet konusuna gelince aynı şeyi diyemiyor. Çoğu insanlardan zaman zaman sen benim diyor kalbime bak. Boş geç namaz kılmadığıma ya da oruç tutmadığıma ya da günah işlediğime bakma ben Allah'ı o kadar çok seviyorum ki diyerek nefsimiz zaman zaman bizi kandırabiliyor. Halbuki bir Müslümanın hem diliyle hem haliyle hem de kalbiyle Allah'a teşekkür etmesinin, verdiği nimetlere hamd etmesinin yolu namaz kılmaktan geçiyor. Burada kalben demesini ben şöyle anlıyorum. Biliyorsunuz biz kalp aynı zamanda ruhu temsil eder. Namaz kılarken biz ruhen Allah ile kontak kuruyoruz tabiri caizse. Buna biz raptı kalp etmek, huzura girmek manasını ifade ediyoruz. Bugün tabirle kontak kurmak denebilir yani. Başka nasıl ifade edilir bilemiyorum bugün tabirle. Yani tabiri caizse biz ruhen, kalben, aklen, hayalen her şeyimizle Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuuruna ererek namaza duruyoruz. Ne kadar yapabilirsek Allah bereket versin. Bir de Allah'ın bize verdiği şeylere razı olmak şükrün kendisidir. Dikkat buyurun. Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlere, maddi manevi ne vermişse, razı olmak, kanaat etmek kalbi bir özelliktir. Bu razı olmak yani. Bu dille ifade edilecek bir şey değil. Dille razı oldum diyebilirsin. Allah'ım seni seviyorum da diyebilirsin dille. Ama o dil ve kalp ittifak etmemişse olmuyor. Çünkü Allah kişiye şah damarından daha yakındır. Çünkü Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Dolayısıyla bizden daha iyi bilen Allah kalben iç dünyamızda Allah'a karşı olan muhabbetimizi, saygımızı, sevgimizi, düşünce dünyamızı bilir. Ona biraz dikkat etmek lazım. Şükür ve hamd'de böyle bir özellik var. Evet, onun için kalben diye buraya ilave etmiş. 19. şeyden böyle bir mana çıkardı. 19. lemadan. Kalben razı olmak şükür oluyor. Allah'ın verdiği nimetlere razı olmak. Dolayısıyla bu şekilde biz elhamdülillah demiş oluyoruz. Yani Allah mesela yemek yiyoruz biz. Yemek yerken Allah'ım senin verdiğin nimetlere teşekkür ediyoruz diyor değil mi? Bu dille bir teşekkürdür. Kalben razı olmak da kalbi bir teşekkürdür. Ama bütün teşekkürleri kemaliyle yapmak ancak namazla oluyor. Namazdaki o halimiz aynı zamanda teşekkür olmuş oluyor. Evet. Ondandır ki evet. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondandır ki namazın harekat ve ezkarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Ve mesela şimdi bir örnek vereyim. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Kelimeleri de biliyoruz. Bakın şimdi Allahu Ekber tekbir, Subhanallah tesbih, Elhamdülillah hamd. Bakın şimdi namaza duruyoruz. Allahu Ekber. Ne diye başladım? Tekbirle başladım. Yani namazın her tarafında var bunlar diyor ya. Ellerimi bağladım. Ne diyorum? Subhaneke. Bak tesbih. Sonra bitince Subhaneke. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bak elhamd. Rükuya gidiyorsun. Allahu Ekber. Rükuda ne okuyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. Bak Subhane. Ayağa kalkıyorsun. Semiallahu limen hamide. Hamd diyorsun. Yani hem halimizle, hem dilimizle, hem de her şeyimizle namazın başından sonuna ya Allah'ı yüceltiyoruz, ya Allah'a hamd ve şükürde bulunuyoruz, ya da Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu söylüyoruz. Ve ondandır ki, bak ne kadar güzel oturdu şimdi, Bazıları soruyorlar, niye namazdan sonra 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz? Ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Namazdan sonra bu duaları 33'er defa okumamızın bir hikmeti de buymuş. Namazdaki yaptığımız o hal, kal ve kalbi tabir caizse ibadetimizi namazdan sonra özetliyoruz. Subhanallah diyerek 33 defa, Elhamdülillah ve Allah'a ver diyerek ve Subhanallah. Onun için namazla ilgili ezanından tutun kametine, namaza abdest almasından namazın duruş hareketlerine, okuduklarımıza varıncaya kadar hepsinde bir hikmet, bir maslahat, bir fayda var. Kime? Bize. Bedüvi Hazretleri'nin bir ifadesi var. Onu da burada ifade edeyim. Sonra üçüncü nükteyi de özetleyip bitireceğim inşallah dersimiz. Bugün malumunuz Miraç gecesi. 3-5 dakika uzatırsak hakkınızı helal edin. Şimdi insanın beden ihtiyaçları gibi ruhi ihtiyaçları da vardır. Nasıl ki biz her gün havaya, hatta her an havaya değil mi? Her an havaya ihtiyacımız var. Her gün suya ve gıdaya ihtiyacımız var bedenimizin. Şimdi Allahu Teala su yaratan Allah. Hava yaratan da Allah, gıda yaratan da Allah. Benim bedenim yaratan da Allah. Ama o gıdaları, bu bedeni aldığımda faydayı gören kim? Ben. Benim menfaatime. Yani bir doktorun hastasına bu ilacı kullanman gerekir diye yaptığı ısrarda hasta dese ki doktora ne ihtiyacın var kardeşim ya? Böyle ısrar ediyorsun. Ne dersin? Sen deli misin kardeşim? Doktorun niye ihtiyaç olsun bu ilaca? Doktor şefkat ve merhametinden sendeki rahatsızlığı teşhis etmiş. Sana iyilik yapıyor bu ilacı kullan diye. Allah hakim mutlak. Allah'ın bir ismi. Eskiden doktorlara hakim derlermiş değil mi? Hekim biraz daha yanlış bir ifade. Hekim derlermiş. Hakim mutlak Allah. Bize bir şey emrediyorsa şefkat ve merhametindendir. Bizim menfaatimiz içindir. Haşa kendi vardı kimse yoktu. Hiçbir şey yoktu. E şimdi bu kadar mahlukatın rızkını veriyor. E niye ihtiyacı olsun Allah bize? Bu kadar rızkı versin de sonra bizi haşa yani değil mi? Demek ki Allah bizi seviyor. Sevdiğinde yaratmakla gösteriyor. Sonra bu kadar nimetleri önümüze dökerek sevdiğini, devam ettirdiğini gösteriyor. E dolayısıyla namaz bizim ruhumuzun gıdası, havası ve suyu gibi. Nasıl bedenimiz için gerekliyse bu gıdalar, hava ve su, ruhumuz için de Cenab-ı Hak namazı emretmiş. Ruh namaz penceresinden hava alıyor, hava. Yani saatlerce 1.000 kilometre aşağıda var mı? 1.000 kilometre, 1.000 metre aşağıda. He. Saatlerce 1.000 metre yerin altında çalışmış, madeni çalmış bir insanı o havadan çıkarıp bu havaya getirseniz nasıl nefes alacak değil mi? E şu dünya kargaşası içerisinde bu tabir caizse maden ocaklarının kilometrelerce altında çalışan ruh perişan oluyor. Namaz vaktiyle o namaz penceresinden hava alıyor. Yoksa havasız kalacak Allah muhafaza. Dolayısıyla gıdasını ve suyunu alıyor. Öyleyse usandırmamak gerektir. Nasıl her gün yemek yiyoruz usanmıyoruz. Havayı alıyoruz. Niye usanıyor muyuz? Su içiyoruz. Hayır. Sabah karnımızı tam dolduruyoruz kahvaltıda. Öğlen yine yiyoruz değil mi? Sabah yedim 3-5 gün yemesem olur demiyoruz. Suyu 2 bardak içiyorsun. Bir daha içiyorsun. Hadi bir de olsun. Herhalde birkaç gün içmem diyorsun. 2-3 saat sonra bir daha ihtiyaç hissediyorsun. Öyleyse ruhumuzun da ihtiyacı var. Onun için Cenab-ı Hak namaz vakitlerini ruhumuzun ihtiyacına uygun olarak yerleştirmiş. Nasıl yemekleri biz bedenimize ihtiyacı olarak yerleştirmişiz? Cenab-ı Hak da namazı ruhumuzun ihtiyacına uygun olarak vakitleri yerleştirmiş. Sabah kalkmış, yatsıdan sabaha kadar ruh acıktı, yemeğini yiyor tabiri caizse. E öğleye kadar çalışıyor, acıkıyor, yoruluyor, dinlenecek. Öğlen, hakeza, ikindin, akşam, yatsı. Evet. Evet. Üçüncü nükte. İki cümlelik bir şey. ya da bir paragraflık bir üçüncü nükte kısa bir yer. Ama insanı anlatan, namazı anlatan çok muhteşem bir paragraf. Nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misali musaggarıdır. Çok muhteşem bir cümle. Kelimelere biraz yabancı olabiliriz. Az duyduğumuz kelimeler olabilir. Eskiden bunlar bizim kelimelerimizdi ama bazıları unuttuk. Kur'an'ın, hadislerin kelimelerinden. İnsan şu alem-i kebirin bir misali musaggarıdır. Yani tabiri caizse, benzetmekte hata olmasın, çekirdek ağacın bir özetidir der gibi. Yani kainatı bir ağaç hayal edersek, bu kainat ağacını Allah özetlemiş, insan meyvesini, insan çekirdeğini yaratmış. Malum olduğu üzere, bir şey ağacında varsa çekirdeğinde de vardır. Değil mi? Ağacında olan çekirdeğinde olur. Nereden biliyorsun? Ekince çıkıyor da oradan biliyoruz. Öyle bir hurma çekirdeğinde hurma var mıdır? Vardır. Her şey var mıdır? Yaprağı, çiçekler, neyse. Bir şeftali çekirdeğinde şeftalinin her şeyi vardır. Öyleyse madem bir şeyin çekirdeğinde, ağacında olan her şey vardır, öyleyse şu kainat ağacında olan her şey, insan çekirdeği olan bu varlıkta da olmalıdır. Onun için Hazreti Ali gibi zatlar insanlara küçük alem demişler. Küçük alem. Alem asgar. Kainata ise insanı ekber demişler. Büyük insan. Fesubhanallah. Enteresan. Öyleyse Allah bu kainatı özetlemiş insan. Onun için biz bedenen şu halimize bakarak kendimizi küçük görmeyelim. Hakir görmeyelim. Biz Allah'ın en antika sanatıyız. En değerli varlığıyız. Kainatta tabiri caizse bir örnek vereyim daha net anlaşılır bunun için. Bakın bir saray içinde oturacak padişaha göre tanzim ve dizayn edilir. Sarayı öyle yaptıran padişahın varlığıdır. Biraz küçültelim mi? Bir beşik çocuğa göre dizayn edilir, değil mi? Yani dünyaya göre çocuğa göre dizayn edilir. Bir şey daha söyleyeyim. Bir örnek daha. Bir bahçıvana bir ağacı diktiren meyvesidir. Aslında en son gelecek. Çekirdeği atıyor toprağa, bakıyor, besliyor. Yaprağı için mi? Hayır. Yaprak da çıktı. Çiçeği için mi? Hayır. Çiçek de çıktı. Ne için? Meyvesi için. Aslında şu kainat ağacının çekirdeğini Allah'a attıran, yarattıran insan meyvesidir. Tabi kemalle Peygamberimiz Aleyhisselam. Ama biz de o Peygamberimizin insanlığından ne kadar alırsak o kadar insan oluyoruz. Ona ne kadar güzel ümmet olursak o kadar insan. Aslında bir insan ne kadar iyi insandır, ne kadar mükemmel insandır Peygamberimize baksak ona göre anlarız. Neyse. Dolayısıyla kainatı Allah'a tabiri caizse yarattıran hikmet insan meyvesidir. Öyleyse kainatın en değerli varlığı insandır. Ve bu kainatta ne alemler varsa hepsi insana konulmuş, bir vedia olarak ruhuna konulmuş örnek olarak. Bir örnek vereyim, birkaç tane. Mesela insanda muhabbet, sevgi var, mükafatlandırma hissi var değil mi? Duygusu var. Bu cennetten bir örnektir. İnsanda isyan edenleri cezalandırma, kendine zarar verenleri zararlarını onlardan tahsil etme ve edepsizleri edeplendirme his ve duygusu vardır. Var mı bu duygusu olmayan? Herkeste var. Bu cehennemden bir örnektir. Yani insan kendini dinlese hem cennetin varlığını hem cehennemin varlığını hisseder. Demek ki Cenab-ı Hak cennetten de bir örnek, cehennemden de bir örnek insan ruhuna koymuş. Mesela ki insanda hafıza var. Bütün alemindeki yaptıkları kaydediliyor. Kainatta levh-i mahfuz var. Her şeyin kaydedildi, yazıldı. Ruhumuz ruhlar aleminden gelmiş. Subhanallah. Bizim görünen kısmımız var, bedenimiz. Görünen alemden. Görünmeyen kısmımız var, ruhumuz. Alemi misalden. Veya gayb aleminden. O da gayba örnek. Subhanallah. Dolayısıyla İnsanı mümkün olsa bir toprağa eksek kainat çıkacak vesselam. Allah kainatı insanda özetlemiş. Bu bir. İki, Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveredir. Bu da bir hadis. Peygamberimiz buyurmuş. Fatiha, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okuduğumuz, her namazda okunması gereken Fatiha suresi. Elhamdülillah suresi yani. Geçenlerde birisi bize sordu Avrupa'dan. Avrupa mı, Amerika mı, Çin mi, unuttum bir yerde. Yeni Müslüman olan bir kardeşimiz var diyor. Müslüman olduğu kelime-i şehadet getirdi. Daha hiç Fatiha, Besmele, Elham hiçbir şey bilmiyor. Bu kardeşimize namazı nasıl kıldıralım diye. Allah, elhamdülillah dinimiz kolaylık dini. Biliyorsunuz namazda bir insan Fatiha okuması Hanefilere göre vacip, Şafilere göre farz. Ama Hanefilere göre bir insan bir namazda bir ayet kadar da okusa namazı oluyor. Namaza yeni başlayacak. Namazı kazaya kalsın mı? Acele cevap bekliyor. Namazı yeni kazaya kalsın mı? Başlasın. Dedik başlasın. İlk kıldığı namazın her rekatında Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim desin, namazını kılsın dedik. Bu kadar ezberlesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. İkinci vakitte bir ayet daha ilave ettirin. Üçüncüde bir ayet daha zorlamadan. Yeni Müslüman olmuş da adam. Bir söylemişlerdi, uzak doğu ülkelerinden birisi belki de. Ama Fatiha-i Şerife bir Müslüman artık her namazında okuyacak. Peygamberimiz buyurmuş ki Fatiha Kur'an'a denktir. Allah Allah. Fatiha Kur'an'a denktir. Yani Kur'an'da anlatılan bütün meseleler Fatiha'da var. Bakın bir tanesini örnek veriyorum. Elhamd demiş ya, elhamd. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Allah'ı öven, hamd, şükür, medih ne kadar ayetler varsa burada var. Lillahi Allah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Mesela Rabbil Alemin. Geçenlerde bir yerde daha söyleyeyim. Rabbil Alemin. Alemleri terbiye eden Allah. Kur'an-ı Kerim'de Rabbuna, Rabbukum, Rabbi, Rabbun Nas, Rabbul Melaiketi ve Ruh. Ne kadar ayetler varsa Rabbil Alemin içindedir. Rabbu Semavati vel Art. Bununla ilgili bütün Rab isminin geçtiği ayetlerin hepsi Rabbil Alemin'de özetlenmiş. Errahmanirrahim zaten. Maliki yevmiddin, kıyametle, haşirle, ölümden sonraki hayatla ilgili bütün ayetler burada. İyyâke na'budu, ibadetle ilgili bütün ayetler burada. Ve iyyâke nesta'in, dua, iltica, niyaz Allah'a. Bütün ayetler burada. Ve subhanallah. İhtina sıratal müstakim, hakeza. Uzatmayalım. Yani Fatiha suresini okuyan bir Müslüman Kur'an'ı okumuş gibi oluyor. Okumuş olmuyor da okumuş gibi oluyor. Şimdi Allah-u Teala kainatı özetledi, insanı yarattı. Kur'an'ı özetledi, Fatiha'yı gönderdi. Peki bu insan bu Fatiha'yı nerede okusun? Öyle bir ibadette okusun ki o ibadette insan gibi özet olsun, Fatiha gibi özet olsun. Çok muhteşem bir benzetme. Öyle de namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil. Ne demek? Yani ne kadar ibadet varsa dinimizde hepsini içinde bulunduran bir ibadettir namaz. Size bir soru sorayım. Geçenlerde sordum. Hala cevap bekliyorum. Size de sorayım. Efendim namazda olmayıp da namaz dışında yaptığımız bir ibadet var mı? Mesela birkaç tane örnek vereyim ben okumuz açılsın diye. Mesela İslam'ın şartlarını sayalım. İslam'ın şartları 5 tanedir değil mi? İşte namaz kılmak zaten malum namazın kendisi. Hacca gitmek var mı namazda? Kıbleye dönüyoruz. Her namaz bir nevi hac gibidir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri demiş, ben hacı o adama derim ki her gün 5 defa hacca gide. Ömürde bir defa değil, her gün 5 defa hacca gide. Ben hacı o adama derim. Peki namazda zekat var mı? Tabii canım, 24 saatin 1 saatin namaza ayırmakla hem 24 saatlik zaman diliminin zamanın tersinden okuyun namaz çıkar. Değil mi? Demek ki zamanı zaman eden namazdır. 24 saatten 1 saatin namaza ayıran bir Müslüman 24 saat diliminin zekatını vermiş olur. Bir de bedenimizin ve ruhumuzun 1 saat ibadete ayırmak suretiyle onun da zekatını. Oruç var mı? Zaten dersin başında ifade etmiştim. Orucun daha ilerisi var. Oruçta yapmamız yasak olan her şey namazı da yasak. Ama namazda yasak olan çok şey var. Oruçta yasak değil. Onun için orucun daha ilerisi var namazda. Neyse birkaç tane daha. Mesela Kur'an okumak ibadettir. Namazda var mı? Var. Biri dedi ki kurban var mı? Dedim kurbanın alası var. Adam birisine kardeşim git vur kurban kes diyebilir. Nefsini kurban edebiliyor musun rükuya getirerek? Secdeye götürerek. Kurbanın alası var namazda. Düşündük biz. Namaz dışında olup da namazda olmayan bir ibadet bulamadık. İlla bir çekirdeği, bir nüvesi namazda var. Bütün ibadetlerin her çeşidini içinde bulunduran bir namaz, ibadet. Bir cümle daha. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Subhanallah. Yani bütün mahlukatın kendine özel ibadetleri var. Onlar da Allah'a ibadet ediyorlar. Malumunuz her şey Allah'a tesbih eder ayeti var. Hatta tüsebbuhu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihin ayeti. 7 kat semavat ve yer küresi ve içindeki her şey. Ve lillahi ma fis semavati vel ard. Semavatta, göklerde ve yer küresinde olan her şey Allah'a tesbih eder. Allah içindir. Dolayısıyla her şey Allah'ı zikrediyor, tesbih ediyor. Kendine özel haller ibadet ediyorsa onların o hallerini de namazda biz temsil ediyoruz. Mesela bakıyorsun ağaçlar hep rükuda, hep kıyamda sanki. İşte inek, keçi, deve, koyun gibi varlıklar sanki hep rükuda. Böyle sürüngen hayvanlar, otlar sanki hep secdede. Dağlar sanki hep oturuyor gibi. Dolayısıyla bir Müslüman, hatta bazı melekler varmış hep ayakta ibadet ediyor. Bazı melekler hep rükuda, bazı melekler hep secdede. Ömürler öyle geçiyor. Ama Allah bize hem o meleklerin hem sair varlıkların bütün ibadet şekillerini temsilen namaz kılmakla bize yaptırmış oluyor. Dolayısıyla Allah kainatı özetlemiş, insanı yaratmış. Fatiha'yı, Kur'an'ı özetlemiş, Fatiha'yı göndermiş. Ve bütün ibadetler özetlemiş, namazı emretmiş. Bu üçü bir araya geldiğinde bütün her şey bir araya gelmiş oluyor. İşte bunu yapan bir Müslüman kainat kadar bir ibadeti Allah'a takdim etmiş oluyor. Ama bunu da yapmayan bir Müslüman bu kadar manevi sorumluluğun altına girmiş oluyor. İnşallah bu mübarek gece bize bir vesile olur. Namazlarımızı daha ciddi, daha samimi, daha hürmetli, daha saygılı, daha edepli kılmayı hepimize nasip eder. Evet, bu mübarek gecelerin değerlendirilmesinde özellikle ben kardeşlerimden kaza namazı olanların mutlaka kaza namazları kılmalarını tavsiye ediyorum. Yani nafile namazı değil bu gecelerde kazası olanları söylüyorum. Ama kazası olmayan kardeşlerimiz nafile namaz kılabilirler, Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Özellikle küs ve dargın oldukları varsa telefonla arayıp onlarla barışabilirler. Çok büyük sevabı var. Bir örnek vereyim. Şimdi normal zamanlarda yaptığımız ibadetlerin değeriyle böyle mübarek gecelerde yaptığımız ibadetlerin değeri bir değil. Allah böyle geceleri daha büyük feyiz ve bereketlerini ihsan ediyor. Tabi Peygamber Efendimizin hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, o mübarek zaman ve mekanda yapılan işler. Mesela Mescid-i Haram'da kılınan bir vakit namaz 100.000 namaz değerinde. Niye? O Mescid-i Haram. Mescid-i Nebevi de ona göre hakeza. Dolayısıyla bu mübarek gecede yapılan Miraç hürmetine, o mucize, Peygamberimizin mahiyeti Muhammediye hürmetine Cenab-ı Hak bu geceleri ayrı bir bereket ihsan etmiş. Bunun örnekleri var dünyada. Mesela buğday 1'e kaç veriyor? 20. He, 30. Bazı yerde 30'a 1'e 30 veren yer var. Ben biliyorum. Ama işte 30. 1'e 50 desen çıkmıyor. Ama şimdi bir tane şey düşünün. Mısır tanesi. Mısır'ın 7 tane koçanı olsa, her koçanda 100 tane olsa kaç veriyor? 1'e 700. Bak, bir değil değil mi? Yani demek ki buğdayla şey bir aynı toprakta ikisi de. Peki bir incir kaça, 1'e kaç veriyor? İncir çekirdeği. Sayan var mı? La. Gördün mü? Madem böyle bir aynı toprakta değil mi? Demek ki aynı gece kardeşim, dünle bu gecenin, ya işte olmuyor yani. Aynı değil demek ki. Allahu Teala bu gecelerde yapılan tevbeler diğer gece yapılanlardan çok daha değerli. Onun için varsa bir kusurumuz, bu geceyi bir vesile bilelim, tevbe edelim. Ya Rab, ben bunu bırakıyorum. Samimane, hürmetle, içten, gönülden ben bunu terk ediyorum diye. Bir günahımız varsa ona terk etmeye vesile edelim. Bir ibadet eksikliğimiz varsa bugün başlamaya niyet edelim. Ve mesela iyilik yapacaksak bugünlerde yapalım. Bizim Erzurum'da bir hacı abimiz vardı. Bir medrese yaptık. Medreseye şey gönderecek. Koltuk gönderecek. Dedim hacı abi, medreseyi açtık. Koltukları gönder. Ahmet kardeş, cuma günü göndereyim. Niye abi dedim, daha 2 gün var cumaya. Hani dedi, cuma günü yapılan ibadetlerin kabul olduğu bir saat var ya. Belki ona denk gelir. Yani tüccar ya. Onu da düşünüyor. Maşallah. Allah. Dolayısıyla bunlar bir vesile, bir hakikaten bahane bilerek nefsimizle bir anlaşma imzalayalım. Arkadaş, senin helal dairedeki keyfine ben karışmayacağım diyelim nefsimize. Helal dairede. Baklavayı ye. Afiyet olsun. Helal dairede. Ama sen de benim namazıma karışma. Anlaşalım. Bir anlaşmadır yani. Islah. Değil mi ya? Sulh her zaman düşmandan iyidir. Sulh edelim nefsimizle. Barışalım. Anlaşalım. Biz onun helal işlerine karışmayalım. O da bizim ibadetimize karışmasın kardeşim ya. Buz gibi su mu istiyorsun? İç, afiyet olsun kardeşim. İç. Bir bardak daha iç. Helal olsun. Ama sen de müsaade et de teheccüdüme karışma ya. Gibi. Ben onlarla bir ıslah hal edelim inşallah bu gece hürmetine. Cenab-ı Hak günahlarımızı affetsin. Peygamberimizi hakiki ümmet eylesin. Kendine hakiki kul eylesin inşallah. Hani okuldan diplomalarını yüksek seviyede alan öğrenciler gibi, bu dünya okulundan yüksek seviyede şehadetnamesini alıp ahirete böyle gülerek gidenlerden eylesin inşallah. El Fatiha.